Ayırım 12. Sayfa 132. Kuytu sokağın karanlığı içinden yolu gözleyen dev adam Igor Korovin, yanındaki Pyotr Radnitski'ye dönerek "Üşüyorum Pyotr," dedi. Radnitski'nin pek umursadığı yoktu. "Amma yaptın ha," diye homurdandı. "Hiç senin gibi biri üşür mü? Şu dev cüssenden utan." "Hava çok soğuk, kar da yağıyor, ne yapayım?" "Sabret biraz, herif neredeyse çıkar." Igor bedenine küçük gelen eski asker kaputuna sarıldı. Ellerini hohlayarak nefesiyle ısıtmaya çalıştı. Pyotr da huylanmaya başlamıştı. Türk taşıyıcının şimdiye kadar Doktor Yelisev'in evinden çıkması gerekirdi. İkide bir kolundaki saate bakıyordu. "Pyotr, ne var yine? Yanında vodka var mı, bir yudumcuk?" "Yok." "Vardır be, arka cebinde taşırsın hep. Sadece bir fırt çekeceğim." "Yok," dedim, "işe çıkarken yanıma içki almam." "Üşüyorum ama, çok üşüyorum." "Bana numara yapma. Ömrün sokaklarda geçer, başını sokacağın evin bile yok." "Ama ateş yakar, başında ısınırız. Burada ateş de yok, dondum." "Az kaldı, herif neredeyse gelir. Hele bir işini bitir, yarın koliyle vodka alırsın." Igor sustu. Ellerini ovuşturmaya devam etti. Beyni zaten yarı uyuşuk haldeydi. "Evet," diye mırıldandı içinden. "Yarın çok vodkası olacaktı. Pyotr yalan söylemez," diye düşündü. "Ona güvenirdi." Vodka bardaklarını tokuşturdular. "Saatinize," dedi Tatyana. Obotnichya denilen aromalı bir vodka içiyorlardı. Zencefil, karanfil gibi farklı tatlarla yapılmış değişik bir vodkaydı. Sinan'ın hoşuna gitti. Elindeki bardaktan bir yudum daha aldı. "Değişik bir tadı var, hiç içmemiştim." Tatyana gülümsüyordu. İçi ısındı genç adamın. Bunun vodkadan mı yoksa güzel doktorun gülümsemesinden mi olduğunu kestiremedi. Cesaretlenmişti birden. Elindeki bardağı Tatyana'ya doğru kaldırdı. "Karanlık işlerinizin şerefine," dedi. Doktor Yelisev'in gözleri buğulanır gibi oldu. Bakışlarını uzun süre Sinan'ın yüzünde tuttu. "Siz iyi bir insansınız Bay Koru. Sonunda bu hükme vardıysanız teşekkür ederim ama az önce beni silahla tehdit ediyordunuz." "Üzgünüm ama mecburdum." "Şimdi ikna oldunuz mu?" "Hemen hemen. Hala anlamadığım bazı noktalar var ama." "Öyle mi? Ne mesela?" "Örneğin size teklif edilen şu meseleyi hiç araştırmadan kabul etmeniz." Sinan omuzlarını silkti. Cevap vermeden önce bir an düşündü. "Haklı olabilirsiniz. Ne var ki bu konuda ne fazla düşünecek ne de tercih yapacak şansım vardı. Bu işi milli bir görev gibi görmüştüm. Yine de bir oldu bittiye geldiğini kabul etmek zorundayım." "Sizi bir tür casusluğa ittiklerini düşündünüz değil mi?" "Evet, gizli teşkilatlar genellikle bu işi yaparlar." "Ama görevi kabulde hiç tereddüt etmediniz."
"Doğru."
"Neden?" "Dedim ya, bir devlet kuruluşu benden yardım istiyordu. Eğer vatanınıza bağlı biriyseniz bunu red şansınız yoktur."
"Tüm tehlikesine rağmen mi?"
"Siz yerimde olsaydınız ne yapardınız?"
Tatyana güldü tekrar.
"Bilmiyorum, herhalde ben de kabul ederdim."
"İşte bu kadar basit, ben de evet dedim."
"Tabii inandığınız görev Rusya aleyhine bir komplonun parçasıydı değil mi?"
"Teorik olarak öyle olmalı."
"Şu anda bir Rus vatandaşıyla karşı karşıyasınız ve bunu açıklamakta bir sakınca görmüyorsunuz." Sinan bir an irkilir gibi oldu. Tatyana'nın gülümseyen yüzüne baka kaldı. Yoksa genç kadın yine tehditlere mi başlayacaktı? Sorusu belirli bir mantık çerçevesinde haklıydı.
"Evet," diye mırıldandı.
"Neden?"
"Çünkü siz de karanlık işlere bulaşmış birisiniz. Federal Güvenlik Servis tarafından takip edildiğinizi biliyorum. Bu da sizin Rusya'da pek tekin biri olmadığınızı gösterir. Yanlış mı düşünüyorum?"
Tatyana içten bir kahkaha attı.
"Haklısınız."
"Biliyor musunuz, gülmek size çok yakışıyor. Siz de ilk karşılaşmamızdan beri bana kur yapıyorsunuz. Niyetiniz benimle yatmak mı?"
Sinan bu kadar dobra dobra sorulmuş bir soru karşısında irkildi yeniden.
"Hayır dersem yalan söylemiş olurum. Bunu cidden hep aklımdan geçirdim."
"Ben de," dedi Tatyana. "Yakışıklı bir adamsınız. Rusya'da bu çok doğaldır. Kadınlar da isteklerini rahatlıkla açığa vurabilirler."
Elindeki vodka bardağını masanın üstüne bırakan genç kadın kollarını Sinan'ın boynuna doladı. Uzun boylu ve mütenasipti. İhtiraslı dudaklarını Sinan'ın dudaklarıyla birleştirdi. İhtiras ve arzuyla öpüştüler. Kendini ilk çeken yine Tatyana oldu. "Geceyi burada geçiremezsiniz," dedi.
otelinize dönmeniz gerekir. Ama henüz vakit erken ve sevişmek için zamanımız var. Damarlarındaki kan çılgınca akmaya başlamıştı Sinan'ın. Fazla düşünmeyerek genç kadına sarıldı. O an hiçbir şeyi umursamıyordu. Ne gizli evrakı, ne bulaştığı işi, ne de Tatiana'nın üniversitede eline sıkıştırdığı notta yazılı FSB'nin peşinde olduğu uyarısını. Tek düşüncesi bir an önce Doktor Yelisev'le sevişmekti. Sinan saçlarında dolaşan yumuşacık parmaklarla uyandı. Zorlukla gözlerini açtı. Yatağın başında kırmızı abajurdan süzülen tatlı bir ışık odayı aydınlatıyordu. Harika bir geceydi. Vaktin nasıl geçtiğini, saatin kaç olduğunu hatırlamıyordu. İliklerine kadar müthiş bir tatmin hissinin rehaveti içindeydi. Aralanan kirpiklerinin arasından Tatiana'nın buğulu gözlerine baktı. Genç kadının da aynı mutluluğu paylaştığına emindi. Doktor Yelisev kulağına "Artık gitmen lazım," diye fısıldadı. İnce uzun parmakları hala saçlarında dolaşıyordu. Sinan dirseklerinin üzerinde doğruldu. Yorgunluktan bitik haldeydi. "Gitmem şart mı?" diye mırıldandı. Tatiana üzgün gibi başını salladı. "Otele dönmelisin." "Neden ama? Niye burada kalamıyorum?" "Bunu sana açıklayamam ama söz veriyorum yine buluşacağız." Sinan isteksizce yataktan kalktı. Dışarısı buz gibiydi. Kar lapa lapa yağmaya devam ediyordu. Saat biri geçmişti. Otele taksiyle dönmeliydi. Zaten ne metroya kadar yürüyecek hali vardı ne de metronun bu saatte çalıştığı hakkında fikri. Bir süre caddede başıboş taksi aradı. Boş taksi bulmanın hayal olduğunu anlamakta gecikmedi. Şimdi sorun metro istasyonuna giden yolu bulmaktı. Ellerini cebine sokup siteden çıktı. Yanılmıyorsam şu ağaçlıklı yolu takip ederek istasyona varırım diye düşünüyordu. Bir süre yürüdü. Doğru yolda ilerlediğine emindi. Her ne kadar kar altındaki bütün binalar birbirine benziyorsa da yolun bitiminde istediği yere ulaşacaktı. Yol boyunca sadece karşı kaldırımda el ele yürüyen bir çifte rastlamıştı, hepsi o kadar. "Ne biçim şehir bu?" diye söylendi içinden. Metruk ve ürpertici hisler veriyordu insana. Karşı kaldırımdaki çift uzaklaşınca Sinan sanki biri dürtmüş gibi dönüp arkasına baktı. O devasa adamla arkadaşı 20 metre arkasındaydı. İrkildi. Tesadüf müydü yoksa kendisinin Tatiana'nın evinden çıkışını mı beklemişlerdi? Bu rastlantı hiç hoşuna gitmemişti. Umarım bir rastlantıdır diye düşünmek istiyordu ama gayri ihtiyari adımlarını sıklaştırdı. Bir an önce uzaklaşmalı ve metro istasyonuna erişmeliydi. Arkasından hafif hafif buzlanmaya yüz tutmuş kaldırımda ayak sesleri işitti. Bakmadan peşindeki devin koşmaya başladığını anlamıştı. Küt, gürültülü ve hantal ayak sesleri. O devin adımları. Sinan koşarak kaçmak istedi. Adamın niyetinin kötü olduğu belliydi. Ya parasını, pasaportunu ve üstünde kıymetli sayılacak eşyalarını almaya geliyordu ya da canını. Onunla boğuşması olanaksızdı. Ayrıca yanında bir de normal cüsseli adam vardı. Son bir defa başını çevirip arkaya baktı. Aralarındaki mesafe 5 metreden aşağıya inmişti. Ama peşinde yalnız o izbandut adam vardı. Diğerini göremedi. Sinan bilinçsizce koşmaya başladı. Ne de olsa koşmaya alışıktı ve idmanlıydı. Biraz gayret ederse o devasa adama yakalanmayabilirdi. Ölümüne bir koşu başladı aralarında. Sinan bir yandan da lanetler edip duruyordu. Gecenin bu saatinde sanki bütün Moskova uykudaydı. Ne bir insan ne bir araba ortalarda gözükmüyordu. Tüm hızıyla koşmaya devam etti. Ağaçlıklı yol bir türlü bitmek bilmiyordu. Genç adam bir an yanlış bir yol takip ettiğini bile zannetti. Hatırlamaya çalıştı. Tatiana'nın evine giderken yol hiç de bu kadar uzun görünmemişti gözüne. Belki de yanılıyordu. İstasyona bir varabilse adam herhalde peşini bırakırdı. Gecenin bu saatinde bile olsa nasıl olsa birkaç müşteri vardır diye düşünüyordu. Bir ara peşindeki adamın hırlayan nefesini ensesinde hisseder gibi oldu. Çok yaklaşmış olmalıydı. Adam hem koşuyor hem de Rusça bir şeyler söyleniyordu. Tek kelime bilmemesine rağmen adamın küfürler ettiğini tahmin ediyordu. O cüsseli bir adamın nasıl bu kadar hızlı koştuğunu anlayamamıştı. Kabanının sol omuzunda bir elin kaba ve küt parmaklarının çok hafif temasını duyumsar gibi oldu. Adam yetişmişti ve mutlaka ikinci bir hamlede onu yakalayacaktı. Tüm gücünü ortaya koydu Sinan. Buz üzerinde koşmanın tehlikesine ve her an ayağının kayıp düşmesine bile aldırdığı yoktu artık. tek hedefi ağaçlıklı yolun sonuna erişebilmekti. İleriye baktı. Karanlık yolun sonunda olsa olsa 50 metre kalmıştı. Son bir gayretle ciğerleri patlarcasına yola devam etti. Geniş bir meydana yaklaşıyorlardı. Anımsar gibi oldu. Orası Akademi Çeskaya metro istasyonuna açılan alandı. Nefes nefese kalmıştı. Tam kurtulacağını düşündüğü an sırtına inen bir darbeyle dengesini kaybederek kenardaki yumuşak karların üzerine yuvarlandı. Yüzü koyun kapaklanmıştı. Ciğerlerinin ağzına geldiğini hissetti. Hatta bir an anlayamadı. Darbenin çıplak elle değil sanki bir balyozla vurulduğunu sandı. Peşindeki dev adam müthiş güçlü olmalıydı. Sinan o kısacık anda yaşamının vereceği mücadeleye bağlı olduğunu sezinlemişti. Can havliyle kendisinin dahi şaştığı seri bir hamleyle karlar üzerinde dönmeye çalıştı. Dev gecenin karanlığında üzerine atlamaya hazırlanıyordu. Yattığı yerden adamın boyu olduğundan da uzun ve heybetli görünüyordu. Hızla yattığı yerde bir kere daha yuvarlandı. Ağzına karlar dolmuş, sırtındaki acıdan nefes almakta zorlanmaya başlamıştı. Ama şimdi duyduğu acıyı düşünecek hali yoktu. Adamın kütük gibi hemen yanı başına ilk düştüğü yere atladığını gördü. Fazla iri cüssesinden olsa gerek, adamın hareketlerinde bir uyumsuzluk vardı. Ağır çekilmiş bir filme benziyordu sanki. Sinan onunla mücadele edemeyeceğini anlamıştı. Tek çaresi kaçmaktı. Karların üzerinde lastik top gibi ayağa fırladı. Sırt kaslarının acısından artık hızlı koşamayacağını fark etti. Ama başka şansı da yoktu. Ayağa kalkarken gözleri arkadaki ikinci adamı aradı. 50 metre kadar geride durmuş onlara bakıyordu. Dev'in kendisini yakalayacağından emin bir hali vardı sanki. Daha fazla koşmayı bile gereksiz bulmuştu. Belki de arkadaşının işini bitirmesini bekliyordu. Sinan koşmak için ilk adımı attığında sol ayağının bileğine pranga kadar sert ve sağlam bir elin yapıştığını hissetti. Tökezlenip kaldı. Bacağını kımıldatması olanaksızdı. El mengene kadar güçlüydü ve hoyratça sıkıyordu. Birden çekildiğini hissetti. Dengesi yeniden bozuldu ve yere oturdu. İkinci düşüşünde sırtındaki acıyı bıçak yarası gibi duydu. Dev toparlanmaya çalışıyordu. Dizlerini yere koyup ayağa kalkmaya çabaladığını fark etti. Sinan'ın tek avantajı adamın hareketlerindeki doğal yavaşlıktı. İnsiyaki olarak serbest olan ayağı ile yuvarlandığı yerden adamın yüzüne doğru bir tekme salladı. Kalın lastik tabanlı botu tam da Dev'in yüzüne isabet etmişti. Igor'dan acı bir inleme yükseldi. Burnundan oluk gibi kanlar akmaya başladı. Adam hiddetten köpürmüş deliye dönmüştü. Hiç durmadan Sinan'a sövüp duruyordu. Yediği tekmeye inanamazmış gibi bir hali vardı. Bir an serbest elini kanayan burnuna götürdü, eli kana bulaştı. Sinan fırsattan istifade ederek ayağı ile bu defa göğsüne doğru ikinci bir darbe daha indirdi. Kalbi hizasına vurduğunu sanıyordu ama ikinci tekmenin hiçbir etkisi olmadı adamda. Elini burnundan çekip o da bir yumruk salladı Sinan'a. Yumruğun rüzgarı genç adamın yüzünü yalayıp geçti. İsabet etseydi o an işinin bittiğini anlamıştı Sinan. Fakat adam hareketlerinde ağırdı. Zihni ve davranışlarındaki yavaşlık vücudunun iriliğiyle doğru orantılı değildi. Genç adam bunu anlamakta gecikmedi ve bir gerçeği aniden kavradı. Tek sorun vücudunun herhangi bir yerini ona kaptırmamaktı. Bir yerini yakalarsa işte o zaman elinden kurtulması imkansız olacaktı. Tıpkı ayak bileği gibi. Adam burnuna ve göğsüne yediği iki tekmeye rağmen ayak bileğini hala sıkı sıkıya tutuyor ve bırakmaya da niyetli görünmüyordu. Çırpınmaya devam etti Sinan. Nafile, sonuç alamayacaktı. Geri zekalı Igor geç de olsa sonunda rakibini sıkıca kavramak gerektiğini anlamıştı. Yumruk savurmaktan vazgeçip boş elini Sinan'ın boğazına attı. Genç adam neye uğradığını şaşırdı. Bu kadar güçlü parmakları hiç görmemişti. Körük gibi sesler çıkaran boğazından bir anda ses çıkmaz oldu. Nefes alamadı, gözleri karardı, dili dışarıya doğru fırladı, boğuluyordu. Şaşılacak bir şeydi. Igor Korovin dizlerinin üzerinde olmasına rağmen normal bir insan boyunda görünüyordu. Bir eliyle hala ayak bileğini tutarken diğer eliyle de boğazını sıkıyordu. Kollarıyla boğazını cendereye alan adamın bileğine asıldı ve kendini kurtarmaya çalıştı. Genç, güçlü ve kuvvetli sayılırdı ama tüm çabasına rağmen boynundaki tazyiki hafifletemedi. Takati gittikçe azalıyordu. Kendinden geçmek üzereydi. Bilinci kaybolmaya, görüşü dumanlanmaya başlamıştı. ölmek üzere olduğunu anlamıştı ama elinden bir şey gelmiyordu. Son görebildiği, sisler arasında doğan bir aydınlık oldu. Bir ışık, sanki bir otomobilin far aydınlığı. Yanılıyor da olabilirdi. Belki bu ruhunu teslim etmeden önce hissettiği nurani bir aydınlık da olabilirdi, kendinden geçti. Son duyduğu şey, işitme duygusu kendisine ihanet etmediyse, bir silah sesiydi. Ayırım sonu. Sayfa 142.